yemekler. Dolayısıyla adımız ve uyumumuz için...
Hayatın Sesleri. Başkent'ten merhaba, iyi haftalar sevgili dinleyicilerimiz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan teknik masadaki arkadaşım Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Sizleri de programımıza beklediğimizi hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefon numaralarımızı arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Oradaki adresimiz de yine Hayatın Sesleri. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Dualar eder insan, mutlu bir ömür için. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Sen varsan her yer huzur, huzurla yanar içim. Çok şükür, bin şükür seni bana verene, yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, ne dağlar denizler engeldir sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Bu şarkı kalbimin tek sahibine, ömürlük yarime, gönül eşime. Bahar sensin bana, gülüşün cennet. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne. Melekler nur saçmış aşkım yüzüne.
15.11'i gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla. Ve konuğumuz diş hekimi Doktor Sayın Şule Ünal bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aynı zamanda Hitit Güneşi Diş Hekimliği Çalışma Grubu Başkanısınız. Şimdi tabii ağız sağlığımız dediğimizde dişlerimizin çürüklerini mutlaka bir konuşacağız ama ondan önce bu Hitit Güneşi'nden birazcık söz edelim istedik. Nedir bu Hitit Güneşi? Ne zaman, nasıl kuruldu? Nasıl bir çalışma grubu? Neler yapıyorsunuz acaba?
Evet, Hitit Güneşi geçen yıl kuruldu. 2015 yılında ve Ankara'da çok büyük kliniklerinin sahibi olan 17 arkadaşımla beraber kurduk bu çalışma grubunu. Çalışma grubumuzun misyonu diş hekimliğinin meslek olarak çağın gereklerine uygun hale gelmesi için modern teknolojilerin kullanılması ve yöntemlerin bütün üyelerimiz tarafından takip edilmesi için eğitim ve kurslar düzenlemek ilk olarak hedefimiz. Hı-hı. Yani aslında biz duvarları olmayan bir üniversite düşündük Hitit Güneşi olarak ve bu Hitit Güneşi'nde çok farklı pratisyen ve çok farklı uzmanlığı olan arkadaşlarımız tarafından oluşturuluyor. Bunun bizim için avantajı aslında her birimiz çalışma saatlerimiz içerisinde birçok farklı vakayla uğraşıyoruz. Bu vakaları biz grubumuz içinde paylaşarak ortak bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ortak bir tedavi şekli belirlemeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Bununla ilgili çok önemli kurslar çoğu zaman ücretsiz biz verebiliyoruz ya da yurt dışından konuşmacılar davet edebiliyoruz, yurt içinden yurt dışından. Bununla ilgili aslında diş hekimliğinin çok daha ileri seviyeye çıkması için uğraşıyoruz. Ve bunun yanında diş hekimliğinde ara elemanlar var, dental asistanlarımız var, sekreterlerimiz var. Bunların geliştirilmesi için kurslar düzenliyoruz kendi aramızda. Klinik yönetimiyle ilgili kurslar düzenliyoruz. Fotoğrafçılık çok istenen bir konu. Fotoğrafçılık, bununla ilgili öğrenmek için eğitimler düzenliyoruz, workshoplar düzenliyoruz. Oldukça çok çok iyiye gideceğini düşündüğümüz bir çalışma grubu. İleride dernek olmayı da düşünüyoruz.
Ne güzel, neler yaptınız peki bir yıl içerisinde?
Bir yıl içerisinde yaklaşık 15'e yakın kurslar düzenledik. Bu kursların bir kısmı yurt dışından gelen eğitimciler verdi, İtalya'dan gelenler. Bir kısmını İstanbul'dan, yurdun çeşitli yerlerinden gelen eğitmenler belirledi. Bir kısmını da biz dernek üyeleri arasında derneğimizdeki üyelere veriyoruz. Çünkü çok fazla kursa gidiyoruz. Ve bunların bize getirdiği, sağladığı çok fazla şey var. Bunları artık paylaşmak istiyoruz. Bunun için eğitimler düzenliyoruz kendi aramızda. Ve kurslar ve tartışmalar düzenliyoruz. Ve artık ileride yapmak istediğimiz online eğitimler olacak. Bunu çok istiyoruz.
Ne güzel, evet.
Artık bütün dünyada biliyoruz online eğitimler var. Yani herkes bulunduğu yerde.
Ama şu anda sanıyorum sadece Ankara içerisinde bir çalışma. 17 büyük klinik dediniz.
Evet, evet.
Ankara dışından da katılımcılar
gelenler var, kurslarımıza,
olacak.
Tabii, tabii.
Kurslarınıza ama aynı zamanda çalışmalarınıza da katılacak.
Evet.
Çalışma
evet.
grubunun içine dahil olacak. Değil evet. mi? Tüm çok. Türkiye'yi ağınızı
aslında,
genişletip.
Aslında şöyle düşünüyoruz. Yeni mezunlara bir yol haritası oluşturmak. Çünkü yeni mezun olan bir kişi ne yapacağını bilmiyor yani. Muayenehane açabilir, devlette çalışabilir. Bunun için biz bir yol haritası oluşturmak istiyoruz. Hı hı. Neler yapabilir? Bunları istediğinde karşısına hangi zorluklar çıkar? Bunları nasıl yenebilir? Yani çok büyük projelerimiz var.
Ne güzel. O projeler gerçekleştikçe yine buradan duyurmak evet. dileğiyle diyelim. O çalışma evet. grubunda size kolaylıklar, başarılar dileyelim ve gelelim ağzımızın ve diş sağlığımızın önemine. Çünkü genel sağlığımızın önemli bir parçası gerçekten ağzımız. Biz bugün diş çürüklerinden söz edeceğiz. Doğru ve düzenli temizlik çok önemli tabii ki, değil mi? Dişlerin evet. çürümemesi adına.
Evet, doğru ve düzenli temizlik. Aslında en önemlisi 6 aylık diş hekimi kontrolü. Çünkü biz gelen
neden korkulur acaba bu kadar diş hekiminden? 6 ayda var mıdır böyle düzenli gelen hastalarınız?
Var tabii tabii var. Aslında 6 ayda geldiğinizde işlemler çok daha kısa sürüyor. Çünkü ağızda yeni oluşan herhangi bir şeyi diş hekimine müdahale etmesi çok daha kolay oluyor. Hem kısa sürüyor hem ekonomik olarak çok daha az ve hastanın da az bir zamanını alıyor. Özellikle üniversitede gençler çok fazla zaman olmadığı için çok kısa seanslar tercih ediyorlar. Onlar 6 ayda geldiklerinde genel bir kontrol. Biz tabletlerimiz var, boyama tabletlerimiz. Dişlerini nasıl fırçaladığını da hastaya gösterebiliyoruz. Bu çiğneme tableti ağızda fırçalanan ve fırçalanmayan yerleri gösteriyor. Hastalarımız nereleri daha az fırçaladıklarını görüyorlar aslında. Bu kontroller çok kısa sürüyor. Ve hani hasta için de çok zaman kaybı değil.
Evet. Çok da peki önemli. Diş çürükleri ne gibi sağlık sorunlarına neden oluyor acaba?
Diş çürükleri daha ileriki dönemlerde diş üzerinde abseler ve iltihapları neden oluyor. Ve bu da hastada ağrılar, ilerleyen diş çürükleri dişte kırıklara neden oluyor, çatlamalara neden oluyor. Aslında en büyük sorun abselerin oluşması hasta için en belirgin ve bu çok hani şiddetli bir ağrı, dayanılmaz bir ağrı. Hiçbir diş hekimi hani hastasını bu safada görmek istemez ama bazen tabii bu safaya gelmiş hastalarımız oluyor. Çok şiddetli.
Hiçbir diş hekimi o çürük dişi çekmek de istemez. Önemli evet. olan o dişlerin ağızda tabii. kalmasıdır galiba, değil mi? Evet, bu da çok evet. önemlidir. Bunun için çaba gösterirsiniz.
Evet. Bunun için kanal tedavileri yapıyoruz. Bu endodontik kanal tedavisi diyoruz.
Nedir o kanal tedavisini? Nasıl açıklayabiliyoruz, tanımlayabiliyoruz?
Kanal tedavisi dişin isterseniz birazcık nelerden oluşur ondan bahsedeyim. Hı-hı. Dişin yapısını. Dişin en dışında mine tabakası var. Onun altında dentin. Bunlar sert yapılar olarak geçiyor. Bunun alt kısmında ise pulpa var. Bu yumuşak bir yapı. Pulpa damarlardan, sinirlerden ve bağ dokusundan oluşuyor. Aslında dişi besleyen bir yapı. Diş mesela ilk sürmeye başladığında pulpası yok henüz ağzımızın içerisinde. Daha sonra bu pulpa oluşuyor. İlk diş sürmeden önce dişin etrafındaki yapılardan besleniyor. Hı hı. Daha sonra diş sürdükten sonra bu pulpayla besleniyor. Aslında çok önemli bir yapı. Diş çürükleri ilerlediğinde mikroorganizmalar pulpanın içerisine ulaşıyor. Ve burada bir iltihap oluşturuyor. Bu pulpada iltihap ilerleyerek kök ucuna kadar ilerliyor. Ve tüm dişin içerisindeki sinir enfekte olmuş oluyor. Hı hı. Ve daha sonra bu orada abselere neden oluyor. İşte ağrının oluşması nedeni de abselerin oluşması. Hı hı. Ve bu abse ve şişlik. Hastayı rahatsız eden. İlk önce tabii hafif bir rahatsızlık olarak başlıyor. Bu çiğnemede bir rahatsızlık olabilir ya da dişe dokunduğumuzda bir rahatsızlık olabilir. Daha sonra bu ilerlediğinde tüm dişin içerisindeki siniri kapsayan bir abseye neden oluyor.
Peki tüm diş çürüklerinde başvurulan bir yöntem midir kanal tedavisi? Hangi durumlarda ihtiyaç duyuyorsunuz?
Kanal tedavisi derin çürüklerde genellikle tercih ediyoruz. Çürük çok fazla ilerleyip pulpaya kadar ilerlemişse ve dişte kırıklar varsa, çatlaklar varsa ve dişte yaralanmalar oluşmuşsa. Bazen dişte yaralanmalar da
dişte... Biz görebilir miyiz onu? Yoksa sadece sizler diş hekimleri mi görebilirsiniz?
Dişte herhangi bir çarpma, yaralanma sonucunda dişimizin rengi zamanla koyu hale gelir. Yani iki diş yan yana durduğunda bir bakarız bu dişimiz gitgide koyu hale geliyor. Hı hı. Ama bir semptom vermiyor. Yani bu da dişin sinirinin enfekte olmadan dişin sinirinin nekroz olduğunu, biz nekroz diyoruz ölmek anlamında, nekroz hı hı. olduğunu gösteren bir belirti. Bu esnada da kanala başvurabiliyoruz. Yani bizim için önemli olan derin çürüklerin olması, işte kırıkların, çatlakların olması ve yaralanmaların olması.
Korkulan bir dönemdir aslında o kanal tedavisi evet. süreci, değil mi? O kadar korkulacak gibi midir? Yani ağrılı mıdır? Ne kadar sürer? Kaç seans sürer?
Evet. Kanal tedavisi daha önceleri çok ağrılı olarak düşünülüyordu. Ama şimdi yeni teknolojiler ve anestezik maddelerin çok güçlü olmasıyla hiçbir şekilde ağrı hissetmiyoruz kanal tedavisi yapılırken. Hı hı. Ve artık şimdi geçen hafta gittiğim Dubai fuarında da oldukça yaygındı. Yani çok büyük bir alan kanal tedavisi ve endodontik tedavilerle ilgili ayrılmıştı. Hı hı. Diş hekimleri bu konuda workshoplar yaptılar, tartışmalar düzenlediler. Hı hı. Artık kanal tedavisi çok kısa sürüyor. Çünkü bunda döner aletler kullanıyoruz. Artık elimizde yapmıyoruz. Nikel titanyum aletlerle çok kısa zamanda kanal tedavisinin aslında esası bu nekroz olan sinir yapısının çıkarılması öncelikle. Daha sonra bu nekroze yapıların birazcık şekillendirilmesi diş içinde ve buraların doldurulması. İşte biz bu şekillendirme, yani çok vakit alan şekillendirmeyi döner aletlerle yapıyoruz. Bu çok kısa zaman alıyor ve çok doğru esneyebilen aletlerle. Çok
her hastaya da uygulanabilen bir yöntem galiba, değil mi?
Her hastaya çok, mesela çürük çok ilerlemiş, her hastaya uygulayamıyoruz. Öncelikle dişin kalan yapısının, yani ağız içinde kalan yapısının restore olabilecek yapıda olması lazım. Çok fazla çürükle, çok fazla ilerlemiş çürüklerle restore edilmeyecek bir diş yapısı kalmışsa uygulayamıyoruz.
Öncesinde dolgu, sonrasında mı kanal tedavisidir?
Yok, öncelikle kanal tedavisi. Öncelikle kanal dişlerin tedavisi. Dişlerin içerisindeki yapıları temizliyoruz. Sonra üst yapıyı restore ediyoruz. Bunun yanında mesela periodontal diş etinin etrafındaki kemik yapısının çok rezorbe olmasıyla, azalmasıyla diş bazen sallanabiliyor. Yani diş kemik içerisinde çok fazla hareketli kalamıyor. Yani sağlam değil. Bu zamanda kanal yapamıyoruz.
Evet, anladım. Peki diş çürüklerinin genel vücut yapısıyla da bir ilişkisi var herhalde, değil mi?
Evet, evet. İşte bu 6 aylık kontrollerde aslında bunların hepsine bakıyoruz. Beslenme, fırçalama teknikleri, fırçalama alışkanlığı, ne zamanlar fırçalanıyor, hangi fırçayı, hangi macunu kullanıyor. Aslında bu geldiğimiz 6 aylık kontrollerde bunların hepsini diş hekimi toplu halde hastasına söyleyebiliyor. Hijyen eğitimi biliyoruz aslında.
Hastanızın macununu ve fırçasını siz belirliyorsunuz o zaman.
Genelde diş hekimleri bunun için referans oluyorlar. Artı bir şey olmadıkça, yani yumuşak ve daha farklı bir diş macunu ihtiyacı doğmadıkça genellikle hastalarımıza biz öneriyoruz. Mesela hassasiyet olan hastalarımıza farklı macunlar önerebiliyoruz. Farklı fırçalama teknikleri önerebiliyoruz. Çocuklara daha farklı macunlar, fırçalar önerebiliyoruz.
Evet.
Bunun için en önemlisi dediğim gibi kontroller çok önemli.
Çok önemli. Diş çürüğü bazı hastalıkların da habercisi olabilir aslında, değil mi? Hangi
evet,
hastalıklardır
evet.
acaba?
Diş çürüğü bazen kullandığımız, ilerleyen yaşlarda kullandığımız ilaçlar. Mesela tansiyon ilaçları. Parkinson ilaçları, bazı şeker ilaçları bizde tükürük azalması neden oluyor. Ve ağızda baktığımızda hastada çok yaygın çürükler görebiliyoruz. Aslında hasta hijyene dikkat ediyor, dişlerini fırçalıyor ama çok yaygın çürükler. Bunu araştırdığımızda hastanın kullandığı ilaçlardan tükürük azaldığını, kisterostomiye belki ileriki dönemlerde olabilir ama çürük azalmasından dolayı da bazen çürükler oluşabiliyor. Bu durumda hemen biz müdahale ediyoruz. Hastamız için tükürük artırıcı tabletler var, macunlar var. Bunları önerebiliyoruz. Bu şekilde çürük miktarının azalması neden oluyoruz.
Evet. Şimdi bazı hastalıkların habercisi dedik ama bazı başka hastalıklara da yol açabiliyor mu acaba?
Çürükler mi?
Evet.
Çürükler ağzımızda apsere neden oluyor.
Evet.
Apselere neden olabiliyor. Ve bu apseler de zaman zaman akut hale geçiyor. Yani devamlı ağrıyan bir dişiniz ve akut durumda ne zaman geçeceği de belli değil. Hastalarımız yanlış bir uygulama olarak bu ağrı oluştuğunda antibiyotik kullanıyorlar. Bazen çevresinden ya da kendinde olan antibiyotik. Daha sonra ağrı geçiyor.
O size gelmemek için herhalde bir çözüm yolu.
Ve sonra dişlerini unutuyorlar. Aslında yanlış bir inanış, antibiyotik oradaki apseyi geçirmiyor. Sadece baskılıyor. Yani basit aslında bir kanal tedavisiyle, belki bir veya iki seans sürebilecek kanal tedavisiyle bu apseden tümüyle kurtulacak. Ve ileride antibiyotik kullanması neden kalmayacak. Ama hastalarımız antibiyotikle bunu geçirdiklerini düşünüyorlar ama onu baskı altında alıyorlar. Esas
evet.
olan kanal tedavisiyle dişin. Bu enfeksiyonun uzaklaştırılması.
Evet. İngiltere'den bir dinleyicimiz aramış. Kanal dolgularında kullanılan bazı maddelerin vücutta tümörlere yol açtığı yolunda bilgiler var. Bu doğru mu diye soruyor. Dolgu ve kanal tedavilerinin yan etkileri neler demiş?
tümöre yol açtı. Yolunda daha önce formaldehit içerikli bazı maddeler kullanılıyordu kanal tedavilerinde. Şimdi ama kesinlikle böyle bir şeye neden olmuyor. Çünkü ilerleyen teknolojiyle kullanılan tüm materyaller çok çok güvenli. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün izin verdiği bütün ürünler kullanılıyor. Bu doğru değil. Kesinlikle doğru değil. Hastalarımız gönül rahatlığıyla kanal tedavisi uygulatabilirler her zaman.
Yan etkileri yok diyorsunuz. Diş bakımı aslında eğitimle de doğru orantılı galiba, değil mi birazcık?
Evet, evet. Aslında tabii çocukluktan başlayan bir eğitim ve alışkanlık. Anne baba çocuklarda ne kadar buna önem verirse, kendisi örnek olursa, bu da çok önemli. Yani siz hani çocuğum kitap oku demek nasıl evet. Yanlış. Sizin öncelikle buna inanmanız ve uygulamanız gerekiyor. Bunu uyguladığımızda hiç çürükleri olmayan çocuklarla büyütebiliriz. Ve beslenme çok önemli. Yani öğün aralarında aslında çocuklarımıza çok fazla şekerli gıdalar ve şekerli gıdaların içerisinde de dişe yapışan şekerli gıdalar yedirdiğimizde dişin üzerinde uzun zaman kalıyor. Eğer düzenli bir fırçalama alışkanlığımız da yoksa, bütün gece aynı şekerler dişlerin üzerine yapışmış olarak kalıyorsa, gece neden önemli? Hep hani geceleyin yatmadan dişlerimizi fırçalamamız gerekir diye bahsediyoruz. Çünkü tükürük miktarı geceleyin çok fazla azalıyor. Sıfıra yakın hale geliyor. Ve tükürük dişlerimizi tamponlayıp çürükleri önlediği için azalan tükürük dişlerimizi korumasız hale kalmasına neden oluyor. Evet. Bunun için çocuklarımızın diyetlerini, beslenmelerini de önem vermek
gerekiyor. Biz çürüksüz nesillere sahip olmayı diliyoruz ve çok teşekkür ediyoruz
Rica
size.
Ederim,
bugünkü katılımınızdan dolayı bilgilerinizi yine bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, diş hekimi, aynı zamanda Hitit Güneşi Diş Hekimliği Çalışma Grubu Başkanı Doktor Sayın Şule Ünal'dı konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. 15.31 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Paris'teki Göç Tarihi Milli Müzesi'nde açılan Sınırlar adlı bir sergiden söz etmek istiyoruz sizlere. Sınırlar ve onların yani göçmenlerin sınırları üzerine bu sergiyle ilgili konuşacağımız konuğumuz gazeteci Sayın Aslı Ulusoy Pannuti telefon hattımızda. Efendim merhabalar, iyi günler, iyi haftalar diliyoruz Türkiye'den.
Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum ben de size Paris'ten.
Teşekkür ediyoruz. Evet, sömürgecilik tarihiyle de ilgili çok enteresan bir sergi bu. Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
Şöyle ki, Paris'te çok gösterişli Palais de la Porte Dorée dedikleri, yani Porte Dorée Sarayı'nın içerisinde açılmış bir sergi söz konusu olan. Bu saray çok ilginç bir saray. 1931 yılında yapılmış olan uluslararası sömürgecilik sergisi için özel olarak inşa edilmiş. Dışından baktığımız zaman böyle filler, işte maymunlar, Afrika nüfusu, gerek Siyah Afrika gerekse Kuzey Afrika dediğimiz bazı ülkelerinden halkları temsil eden görüntülerle çok çarpıcı bir saray. Artık sömürgecilik tarihe karışmış bir olguysa da Fransa için bugün onun orada duruyor olması, içerisinde Fransa Göç Tarihi Müzesi'nin yer alıyor olması çok ilginç tabii. Tabii böyle bir müzenin sınırlar ya da onların sınırları üzerine, göçmenlerin sınırları üzerine başlıklı bir sergi açması aslında çok şaşırtıcı değil. Şöyle ki biliyorsunuz öncelikle Türkiye'de de çok çok gündeme gelen Küçük Aylan'ın ölümü, Suriyeli sığınmacılar vesaire üzerine konular buralarda da çok çok işlenen, her sabah radyomuzu açtığımızda, televizyonumuzu açtığımızda gördüğümüz, duyduğumuz görüntüler, haberler. O nedenle seçtikleri tarih çok çok anlamlı. Biliyorsunuz Ekim 2015'te burada çok büyük olaylar yaşandı. Çok yoğun bir göç geldi buraya, Suriyeli ve bir kısmı Iraklı. Fransızlar başta olmak üzere Avrupalıların kafası çok karıştı. Ne yapacaklarını bilemez hale geldiler, bocaladılar. İşte o bocalamanın tam ortasında böyle bir serginin açılması bence çok anlamlı. Serginin özetini size şöyle verebilirim. Elini vicdanına koymuş bir Avrupalı'nın gözüyle göç olgusunu anlatıyor sergi. Çünkü bu insanlar gerek yoksulluktan gerekse savaştan kaçıp geliyorlar. Dolayısıyla sergi başta kısa filmler olmak üzere tanıklıklar bunlar. Çok genç bir Afganlı çocuğun tanıklıkları var mesela. Ya da onun dışında Harragat isimli ki serginin hemen girişinde çok çok çarpıcı bir kısa film. Göç eden ve ellerindeki cep telefonlarının kameralarını kullanaraktan göçlerini filme alan göçmenlerin kısa filmlerini birleştirerek bir sanatçı, Arap asıllı olduğunu düşünüyorum, bu Celal soyadı çünkü, bir Arap asıllı Fransız sanatçı bu filmleri birleştirerek çok çarpıcı kısa bir film yapmış. Zaten sergi böyle başlıyor. Yine serginin hemen girişinde yer alan Mare Nostrum, yani Latince Akdeniz anlamına gelen koskocaman bir afişin altında Mortuum yazıyor Latince ki ölüm demek. Eğer düşünecek olursanız veriliyor tarihler çünkü 2015 yılında 8 ayda 3000 kişinin Akdeniz'de gelmeye çalışırken Avrupa'ya hayatını kaybettiğini düşünecek olursanız yapılan afiş çok anlamlı.
Mare, evet. Nostrum, peki Mortuum. Sergiye ilgi nasıl?
Şöyle söyleyeyim, Fransızlar bu tür sergilere çok giderler. Benim gittiğim gün de dop doluydu. Çoluk çocuk giderler. Ne oluyor ne bitiyor hiç merak ederler toplumlarında. O yüzden ilgi gören bir sergi. Zaten çok geniş bir zaman ayırdılar. Mayıs'ın sonuna kadar sürüyor sergi. Dolayısıyla ilgi gören bir sergi. Onun dışında şöyle de söyleyebilirim. Tabii sadece bugünkü göçten söz etmiyor sergi. Daha 1800'lerde buralarda yaşanan İtalyan-Fransız İşçi kavgaları, ölüme varan 8 işçinin ölümüyle 1893 yılında İtalyan işçilerin ölümüyle sonuçlanan kavgalar vesaire de serginin girişinde bir parça kısaca özetlenmiş. Çünkü zaten Göç Müzesi'nin amacı bu. Bunları anlatmak size. Bunun yeni bir olgu olmadığının, sadece yoğunluğun arttığının, nüfusun artışıyla tabii ki göç yoğunluğunda arttığının altını çizen bir müze orası. O yüzden çok geçmişten 1850'lerden günümüze özetlemeye çalışan bir müze olduğu için sergide de buna çok dikkat etmişler. Avrupa coğrafyası göç olgusuna nasıl bakıyor? Bugün aralarında bir parça çıkan, sen ne kadar alacaksın göçmen, ben ne kadar alacağım kavgası, başta Almanya ile Fransa arasında olan görüşmeler vesaire çerçevesinden, bu göç nedir, biz bunu nasıl çözeriz, bu insanlar buraya geldiklerinde bizim onları nasıl ağırlamamız lazım, belki sabahleyin duyduğunuz çok kötü olaylar oldu Fransa'da, Kuzey Fransa'da, Calais şehrinde.
Evet.
İngiltere'ye geçmek isteyen çok sayıda göçmen Fransa'da sıkışıp kalmış durumda. Bu insanlar Fransa'da kalmak istemiyorlar. Bu insanlar İngiltere'ye gitmek istiyorlar. Ancak yapılan anlaşmalar gereği İngiltere'ye bırakamıyor Fransa. Öyle olunca o insanlar orada çok çok kötü koşullarda yaşamaya başladılar ki sergide bir parça bundan da söz ediliyor. Kaledeki bu sıkıntıdan. Ve orada bir çeşit kamplaşma söz konusu. Tırnak içinde biz bu insanlara yardım ediyoruz deniyor Fransa tarafından. Ancak insanları dinlediğiniz zaman gerek işte duş alma koşulları, gerek yemek yeme koşulları, gerek kalıp yatıp kalktıkları yerlerdeki koşullar gerçekten çok zorlayıcı. Ve bu insanlar artık galeyana gelmiş durumdalar. Öyle olunca kiminle yüz yüze kalıyorlar? Yerli halkla yüz yüze kalıyorlar.
Evet,
yerli halk da bıkmış durumda. Çünkü bu insanlar artık çaresizlikten zaman zaman sağ sola saldırır hale geldiler.
Evet.
Yani, bir çıkmazın içinde Avrupa. O çıkmaza bir teşhis koymak, böyle bir çıkmazın içindeyiz biz. Ne yapmamız lazım? Sınırsızlaşmak mıdır doğrusu? Diye serginin sonunda da böyle bir kısa sorgulama yok değil doğrusu.
Umarız hedeflerine ulaşan bir sergi olur. Çok teşekkür ediyoruz bugünkü aktarımlarınız için. Daha sonraki günlerde yine görüşmek üzere Sayın Aslı Ulusoy Pannoti. Sağ olun, var olun.
Görüşmek üzere. İyi çalışmalar size. Hoşça kalın.
Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk güten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Unuttum geçmişleri, unuttum o günleri, eski sevgilileri. Açtım aşk defterimi, hatırladım sevdiklerimi. Her birisi bir başka alemdi, aradım o günlerimi. İlk sevgilim hangisi, nasıl yaktım bunca ateşi. İnanmazdım görmesem karşımda aşk tüten bu yüzleri. Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü, kimisi hiç sevmedi. Sever göründü, sever göründü. Açtım aşk defterimi, canlandı hatıralar. Gülen resimlerin arkasından aynı sevgili bakar.
Ekmek olur alın teri. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz bizlerle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar.
Evet, Uluslararası Çalışma Örgütü ILO her yıl olduğu gibi küresel istihdam eğilimlerine ilişkin görüş ve öngörülerini içeren raporunu geçtiğimiz hafta yayınladı. Küresel İstihdam Eğilimleri ve Sosyal Görünüm 2016 raporuna göre iş gücü piyasası için önümüzdeki yılda zorlu geçeceği benziyor. Biz şimdi önümüzdeki yıl, yani 2016'ya bakmadan önce 2015 raporu ne demişti, nasıl geçti, sonrasında gelelim 2016'ya, neler aktaracaksınız bize?
Evet, aslında 2015 raporunda daha karamsar bir tablo ön plana çıkıyordu. Özellikle işsizliğin devam edeceği ve küresel iş gücü piyasalarının zorlu dönemler geçireceği konusunda bizi uyarıyordu. Hatta raporda özellikle ekonomik kriz sonrasında işte hafif bir toparlanma görülse de tekrar büyümenin yavaşlamasıyla küresel düzeyde hem de tek tek ülkeler bazında bunun iş gücü piyasasına olumsuz yansımaları olacağı ve ne yazık ki önümüzdeki 5 yıl boyunca da işsizlik probleminin devam edeceği yönünde bir öngörü vardı. Bu yıl için işte karşılaştırma yaparsanız belki bir parça daha olumlu bir tablodan bahsetmek mümkün. Bir de bir önceki raporda öne çıkan başlıklardan biri gençlerdi. Genç işsizliğinin özellikle çok yoğun olması, hatta bazı ülkelerde bunun sosyal kaoslara, işte patlamalara neden olabileceği yönünde bir tahmini vardı İlo'nun ve bütün dünyayı uyarıyordu gençler için daha fazla iş yaratılması konusunda. Bu seneki raporda da yine tüm ülkeler için işsizlikle mücadele ve iş gücünün daha kaliteli işlerde çalışması yönünde bir takım uyarıları mevcut ama yine bir önceki raporda Suriyeli göçmenler meselesine yönelik ayrı bir çalışmayı da raporun içeriğine almışlardı. Özellikle Lübnan, Türkiye gibi ülkelerde göçmen Suriyelilerle bazı çalışmalar yapılmış ve onların ne kadar kötü çalışma koşullarına sahip oldukları rapora konu edilmişti. İşte örnek olarak söylemek gerekirse yerel iş gücüyle aralarında aynı işi yapan kişilerin %40 oranında bir ücret farkı olduğu, kadınların genelde düzensiz, kayıt dışı, mevsimlik işlerde çalıştığı gibi bir takım hususlar belirtilmiş ve dünyanın bir süre daha bu mülteci kriziyle başa çıkmak zorunda olduğu, dolayısıyla iş gücü piyasalarına gerekli revizyonları bir an önce yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı İLO.
Evet, şimdi aslında küresel iş gücü piyasasının sorunu galiba yüksek işsizlik.
Evet, yani bu artık tek tek ülkelerin, hatta işte gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de problemi. Bizi izleyen vatandaşlarımız da takdir edecektir. Ekonomik kriz sonrasında özellikle Avrupa'nın bazı ülkelerinde, İtalya, İspanya, Portekiz veya hemen yanı başımızdaki Yunanistan'da gerçekten çok zorlu günler yaşandı. Genel olarak ekonomik yapı...
İş gücü piyasasındaki bozulmadan etkilenen ülkeler mi bunlar?
Evet evet, özellikle bu ülkelerde genel işsizlik oranları çok yükseldi ama özellikle belirtmek isterim ki gençler arasındaki işsizlik çok yüksek düzeydeydi. Yani Yunanistan'da, İspanya'da, Portekiz'de ya da İtalya'da iş arayan iki gençten bir tanesi işsizdi. Bu durum doğrudan ülkenin mevcut sosyal politikaları aracılığıyla, işte diyelim ki işte işsizlik yardımı ya da bazı sosyal yardımlarıyla ilgili, yani transfer gelir giderleri dediğimiz kalemleri de yükseltti. Ekonominiz yeterince üretemediği için, işte bu gençlerin aileleri de yeterince gelir sahibi olamadığı için işsizlik nedeniyle ülkeler çok zor durumlar yaşadı ve hala da etkileri sürüyor. Hala biz bu ülkeler için bir toparlanmadan bahsedemiyoruz. Hatta Yunanistan'ın yaşamış olduğu ekonomik kriz sizin de bildiğiniz gibi uzun zamandır da dünyanın gündeminde.
Evet, o zaman gelişen ekonomilerde gençler de işsiz kalabiliyorlar. Daha rahat iş bulamıyorlar o zaman.
Evet, kesinlikle. Zaten ILO bir önceki raporu ve hatta ondan öncesinden 2014 ve 2015'te üst üste 2 yıl kayıp bir nesil geliyor diye çok ciddi aslında bir durum tespiti yaptı. Hı hı. Çünkü bugün iş gücü piyasasına giremeyen, yani işte iş sahibi olamayan, iş sahibi olamadığı için kendi hayatını kuramayan, kendi hayatını ertelemek zorunda kalan, evlenemeyen, çocuk sahibi olamayan, ve hani gelecekle ilgili bir hayal kuramayan gençlerin kayıp bir nesil yarattığı, yaratacağı ve ileride de bunun çok önemli sonuçlarının olacağını söylemişti tüm dünyaya. Bu konuda uyarmıştı. Hatta gençlere dönük özel bir çalışması da var. Yine benzer verileri kullanarak sadece gençler için yaptığı analizler var. Bunların da üzerinde durdu ve sizin de belirttiğiniz gibi bu sadece Afrika'nın, işte Türkiye'nin ya da Yunanistan'ın değil, tüm dünyanın sorunu aslında. Amerika'nın da problemi, işte Kanada'nın da problemi, gelişmiş ülkelerde İngiltere'nin de problemi. Sadece her ülkenin bu problemden etkilenme düzeyi kendi ekonomik yapısı ya da iş gücü piyasası yapısına göre değişiyor.
Bizim nasıl, biz nasıl etkileniyoruz acaba?
Biz şunu söyleyebiliriz. Aslında Türkiye'de genç işsizlik oranı şu an %20'ler seviyesinde seyrediyor. Böyle baktığınızda her 5 gençten bir tanesi işsiz.
Amerika'ya ve Avrupa'ya göre daha mı iyi durumdayız?
Amerika'ya göre daha iyi durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Belki benzer oranlar var ama Avrupa'ya göre ve özellikle şu saymış olduğum ülkelere göre iyi durumdayız. Fakat burada şunu göz ardı etmemek lazım. Şimdi evet, Fransa'da da genç işsizliği yüksek. İşte Yunanistan'da, İtalya'da, İspanya'da gerçekten çok yüksek ama o ülkelerdeki genç sayısı Türkiye'deki kadar fazla değil. Bizim zaten nüfusumuz genç olduğu için, yani gençlerin nüfus içindeki payı çok yüksek olduğu için aslında bizde kişisel, yani kişi sayısı açısından baktığınızda daha fazla genç etkileniyor. Evet, o ülkelerde belki her iki gençten biri işsiz olabilir. Yunanistan'da, İtalya'da, Portekiz'de, İspanya'da ya da yine benzer işte Macaristan'a falan da orada biraz genişletebiliriz durumu. Ama orada genç sayısı bir miktar daha az olduğu için evet, bunlarda da çok büyük problem, fakat Türkiye açısından da çözülmesi gereken sorunların başına geliyor ki zaten 2016 eylem planında biz hükümetin doğrudan iş gücü piyasasında gençlerin daha fazla varlık gösterebilmeleri için kadınlarda olduğu gibi önemli politika önlemleri almaya dönük adımlar attığını da görüyoruz.
Evet, önerilerde yer almış mı? Nasıl çözüm önerileri var acaba?
Tabii ILO böyle dünyanın fotoğrafını çektikten sonra iş gücü piyasalarının, hatta tek tek bölgelerin ya da ülkelerin bir takım önerilerde de bulunuyor. Bu önerilerin başında kaliteli işler yaratmak geliyor. Yani insanların işsizlik problemini çözmeniz sadece onları bir iş sahibi yapmanız anlamına gelmiyor. Eğer yine geçici ya da işte düzensiz, gelir düzeyi düşük, sosyal güvencesiz bir işte çalışıyorsa insanlar ya da kayıt dışı, bunun bizim açımızdan bir fayda yarattığını söylemek mümkün değil. Yani kaliteli, insan onuruna yaraşır iş dediğimiz, yani işte sosyal güvencesi olan, ücret düzeyi düşük olmayan, çalışma koşulları, çalışma saatleri adil olan işler yaratmak gerekiyor. Bunun dışında mutlaka büyümenin ateşlenmesi gerekiyor. Çünkü yükselen ekonomilerde dahi, ki Türkiye'de bu ekonomiler arasında sayılıyor, büyüme bir süredir hız kaybetmeye başladı. Bu durum iş gücü piyasasını gecikmeli de olsa etkiliyor. Ve bu durumda da mutlaka hem ekonomik büyümeyi geliştirici hem de iş gücü piyasasına dönük ama her ülkenin kendi özelliklerine göre politika önlemler almak gerekiyor.
Evet, kayıt dışı dediniz de az önce, kayıt dışı istihdam sorunumuz da var bizim. Sadece bizim değil, yükselen ülkelerin de böyle bir sorunu var galiba, değil mi?
Evet, raporda vurgulanan hususlardan biri, hatırlatması çok iyi oldu. Çünkü kayıt dışı ekonomiyle mücadele özellikle tarım dışı sektörlerde çok ciddi şekilde mücadele edilmeye başlandı. Türkiye'de de aslında son 10 yılda çok önemli yollar kat edildiğini söylemek mümkün. Çünkü %50'ler seviyesinde neredeyse Türkiye'de kayıt dışı istihdam varken bugün bu oran %35'ler, %33'ler bandında gidip geliyor. Fakat yine de yüksek. Yani ILO'da zaten kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu, istihdamın yüksek olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye'yi gösteriyor. Özellikle tarım dışı sektörlerde, yani işte bu ücretli yaratılan işlerde bizim kayıt dışı istihdamla daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu noktada da özellikle etkin denetim vurgulanıyor. Çünkü aslında yapabileceğimizin çoğunu yaptık. İşte kanunlarımızı, gerekli mevzuatımızı istenilen düzeye getirdik kayıt dışı istihdamla mücadele açısından, ama denetlemediğiniz zaman, yani sistemin işleyip işlemediğini kontrol etmediğiniz zaman bu mücadelede, yani tam anlamıyla başarılı olmak söz konusu olmuyor.
Evet, peki küreselleşme bu anlamda bir avantaj sağlamadı mı?
Muhakkak sağladı. Örneğin üretim teknolojilerindeki bütün değişiklik ya da işte hizmet sektöründeki bu kadar büyük genişleme, özellikle işte IT, yani bilgi iletişim teknolojisindeki gelişmeyi tabii küreselleşmenin dışında düşünemeyiz. Ya da internet teknolojisi sayesinde bugün insanlar işte bir ünlü bir kahvecide bilgisayarını alıp gidip çalışabiliyor ya da evden çalışabiliyor. Ya da dünyanın bir ucundan diğer ucuna hani sipariş verebiliyorsunuz. Yani karşılıklı ilişkiler, ticari ilişkiler bile kurulabiliyor. Fakat küreselleşmenin bu hani artılarının yanında bazı eksileri de oldu. Bu da özellikle güvencesiz ve korumasız bir çalışma ortamını da getiriyor. Yani bugün Çin'de bir doların altında gelir elde ederek çalışan insanlardan bahsedebiliyoruz küreselleşme yüzünden. Ya da işte Hindistan'da rekabet yüzünden pek çok büyük firmanın Hindistan, Çin işte gibi ülkelerde ya da Endonezya gibi ülkelerde çok düşük ücretlerle insanları çalıştırdığını ama işte kendi sattığı ürünlerin üzerine çok büyük etiketler koyduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bu anlamda özellikle işçilerin korunması için küreselleşmenin bu zarar verici yönlerini engelleyebilecek daha fazla politikaya, daha fazla kanuna ve daha fazla korumaya ihtiyaç var.
Evet, aslında sorunun altında yatanın yatan nedenin ne olduğunu bilirsek, bulursak, o yönde çalışırsak belki biraz daha üstesinden gelebilir miyiz acaba diye sormak istiyorum.
Evet, yani burada yapmamız gereken önce her ülkenin ya da her ülkenin yapması gereken kendi iş gücü piyasası dinamiklerini doğru belirlemesi, doğru fotoğrafı çekmesi. Yani sorun alanlarını belirlemeden buna böyle reçete var işte. Arjantin'de işe yaramış bir politikayı getirip Türkiye'ye uygulamanın ne kadar başarısız olduğunu zaten geçmişte gördük. Yine aynı şekilde bugün Avrupa'nın ya da Avrupa ülkelerinin bile kendi içinde hani bir birlik ülkeler olmalarına rağmen farklı sorun alanları var. Dolayısıyla onlar bu sorun alanlarını doğrudan soruna yönelik çözümlerle aşmaya çalışıyorlar. Bugün Almanya'da örneğin çok düşük işsizlik oranları söz konusu ya da Avusturya'da. Bunun arka planında böyle dünyayı tekrar keşfetmeye gerek yok. Doğru kurulmuş bir eğitim yapısı söz konusu. İşte mesleki eğitimin önemli olması, ara insan gücü yetiştirilmesi gibi hususlar var. Ama Türkiye'ye baktığınızda üniversite eğitimi çok genişlerken diğer tarafta orta öğretim özellikle mesleki eğitimde istenilen kaliteye ulaşılamadığı için iş dünyasının sürekli olarak işte ara eleman ihtiyacında olduğunu ama bunu bir türlü temin edemediği yönde biz şikayetler duyuyoruz. Yani evet biz nitelikli iş gücü üretiyoruz ya da yetiştiriyoruz ama üniversiteli mezunlar arasındaki işsizlik oranı %30'lar seviyesinde. Özellikle gençlerde çok yüksek. Bunun da mutlaka bir şeyleri yanlış yaptığımıza ilişkin bir karşılığı olmalı diye düşünüyorum.
Evet. Umarız o doğruları bir an önce buluruz ve bu anlamda çözüm önerilerinde de bir miktar katkımız olur diyelim ve çok teşekkür edelim. Bugünkü katkılarınızdan dolayı bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Sayın Işıl Kurnaz'a teşekkür ediyoruz. Evet, işte bugün de Hayatın Sesleri programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Nuri Göktaş vardı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın başkentten 15 haberleri sonrasında yine merhaba demek üzere. Hoşça
kalın.
Hayatın sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Jump.